Değerleriyle Türkiye. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir bu haftada karşınızdayız. Bize +90 312 463 34 19, 463-34-21 numaralarından ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise degerliturkiye@trt.net.tr. Ülkemizin en önemli değerlerinden biri de sahip olduğumuz doğal miras. Üç kıtanın, üç denizin arasındaki konumuyla Türkiye, çok çeşitli yaşam alanlarına ve zengin bir yaban hayatına sahip. Anadolu coğrafyası 12 bine yakın bitki türünün yanı sıra 150 memeliye, 481 kuş türüne ve 30 sürüngene ev sahipliği yapıyor. Değerleriyle Türkiye programında bugün biz de Türkiye'deki yaban hayatını konuşacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk hocam.
Öncelikle yaban hayatı deyince ne anlamalıyız? Böyle başlayalım. Sadece hayvanlar mı vardır içinde, bitkileri de anlamalı mıyız?
Tabii yaban hayatı söylediğimizde ilk önce direkt insan kontrolü dışında olan, evcilleştirilmemiş tüm hayvanlar ve kültüre edilmemiş tüm bitkileri de kapsayacak şekilde yaşayan, tüm canlıları kapsayan bir kavramdır. İsterseniz biraz bilgi vereyim kendi ülkemizle ilgili, ülkemizin coğrafi durumuyla ilgili, yaban hayatıyla ilgili. Ülkemiz coğrafi konumundan dolayı Türkiye, Avrupa-Sibirya orman ekosistemi, Akdeniz-Maki ekosistemi ile İran-Turan-Step ekosisteminin elemanlarını karışık olarak barındırmaktadır. Bu kadar dar ölçekte 3 farklı bitki coğrafyasının etkisi olması nedeniyle Türk çeşitliliği de çok yüksektir. Ülkemiz bitki türleri bakımından Avrupa kıtasıyla karşılaştırılacak düzeydedir. Avrupa'daki 100 sıcak noktadan 9'unu içerisinde barındıran ülkemizde endemizm oranı da %34 seviyelerindedir.
Endemik bitki tanımını da isterseniz açalım.
Endemik bitki o coğrafi bölgelerde yetişen bitki türüne denir. Bu bağlamda biz ülkemizi 3 kıtanın da birleştiği nokta olduğundan dolayı çok farklı endemik türlere ev sahipliği yapmaktayız. Bu bağlamda Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzde de ilgili daire başkanlarımız ve ilgili çalışma arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çok titiz bir çalışma yürütmektedir. Hatta Nuh'un Gemisi diye bir sistem yapıyoruz. Tüm Türkiye'de bulunan toplamdaki yaban hayatındaki endemik bitki türlerinin tespiti, bunun için de üniversite hocalarından destek alıyoruz. Bu kişinin uzmanı, duayeni olarak tanımladığımız uzmanların çalışmalarıyla birlikte 4 yıllık bir süreç içerisinde tüm Türkiye'nin %80-90 oranında çalışmasını yapmış bulunmaktayız. Tabii bu bizim ileride tıbbi aromatik bitkiler için Sağlık Bakanlığı'na bilgi aktarımı olsun, data bilgileri olsun, hepsinin tek bir Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün bünyesindeki yazılım programının içerisinde data bilgisi olarak elimizde tutuyoruz. Sadece kendi kurumumuzun, kendi ülkemizin ihtiyaç olan bakanlıklara bilgisini vermek şartıyla böyle bir hizmet sunacağız inşallah.
Evet. Ülkemiz aynı zamanda kuş göç yolları üzerinde değil mi?
Evet. Ülkemiz önemli kuş yollarından ikisi geçmektedir. Bunlardan birisi İstanbul ve diğeri Artvin üzerinden geçmektedir. Bu da yaşadığımız coğrafyanın biyolojik çeşitliliği açısından önemini bir kat daha artırmaktadır. Ülkemizde 12 bine yakın bitki türü, 150 memeli, 481 sizin de söylediğiniz gibi kuş, 130 sürüngen türü olduğunu yaptığımız envanter çalışmalarından biliyoruz.
Evet, böyle bir ekosisteme sahibiz. Çok geniş alanlarda çok geniş endemik bitkilerimiz de var aynı zamanda.
Evet.
Böyle bir durumun peki yaban hayatına etkileri nelerdir?
Bu çok Yani böyle bir durum çok sorumluluk isteyen bir iş. Aslında yaban hayatı Türkiye'nin bir noktada vitrinidir. Hem bizim amacımız Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak bizim amacımız hem sürdürülebilirlik yaban hayatını amaçlamak hem de bu yaban hayatını koruma sahaları yaparak devamlılığını sağlamaktır ve bu ekosistemin bozulmadan gelecek nesillere aktarmaktır.
Evet, peki yaban hayatı nasıl koruruz? Dünya çapında ve ülkemizde bunun için ne gibi çalışmalar yapılır?
Şimdi Doğa Koruma Genel Müdürlüğümüzce 81 il müdürlüğünde il müdürlüğümüz bulunmaktadır. Bu yaban hayatını korumamız için korunan alanları şey yapıyoruz, ilan ediyoruz. Buralarda kendi koruma görevlerimiz var, çalışanlarımız var. Bu bağlamda buradaki arkadaşlarımız 7/24 tüm sahaları kendi araçlarımızla, kendi imkanlarımızla koruyoruz. Aynı zamanda teknolojiden de yararlanıyoruz korumada. Gerek yaban hayatını takip etmek olsun, gerek korumak olsun, foto kapanlar bizim için olmazsa
Değineceğiz
olmazlardandır.
bunlara ilerleyen dakikalarda. Evet, başka ne gibi çalışmalar var?
Özellikle biraz da kendi halkımızın bilinçlendirme açısından halklar bulunan bölgelerde, yaban hayatının yoğun olduğu bölgelerde insanlarla ilgili gidip onlara yaban hayatının öneminin ne kadar önemli olduğunu, bizim geleceğimiz için çok önemli olduğunu, Türkiye'miz için çok önemli olduğunu anlatarak da bunun devamını sağlıyoruz.
Evet, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün peki Türkiye'deki yaban hayatının koruması ve geliştirilmesi için yürüttüğü çalışmaları da sizden alalım. Genel anlamıyla.
İlk önce de biraz önce de söylediğim gibi yaban hayatı geliştirme sahaları kurduk Türkiye'de. Korunması hedeflenen türün yaşama alanı koruma sahası olarak ilan edilir ve tür yaşam ortamı ile birlikte korunur. Bu şekilde farklı amaçlarla ilan edilmiş koruma statüleri bulunmakta olup yaban hayatı geliştirme sahaları bu statülerden biridir. Ülkemizde 1.172.420 hektarlık alana sahip 81 adet yaban hayatı geliştirme sahası mevcut olup bu sahaların tamamının yönetim ve gelişme planını hazırladık. Farklı türler için ilan edilen bu sahalarda yaban keçisi, Anadolu yaban koyunu, geyik, karaca, alageyik, kelaynak, karakbaba, ceylan ve dağ keçisi gibi türlerimizin korunma altına alınmıştır.
Evet, yaban hayatı geliştirme sahaları var. Peki ülkemizde kaç adet saha var? Buralarda neler yapılır? Koruma için neler yapılır?
81 adet ülkemizin tamamında 81 adet yaban hayatı geliştirme sahamız var. Buralardaki daha önceden söylediğimiz gibi biraz önce de değindik bu konuya. Kendi imkanlarımızla koruma görevlerimiz var. Yaban hayatında koruma sağlıyoruz. Diğer bir deyişle de foto kapanlarla da yaban hayatını geliştirme sahalarını koruyoruz.
Foto kapan nedir?
Foto kapan bir makine. Bu belli bir bölgelere yerleştiriliyor. İçerisinde kendi pili olup sensörü vardır. Önünden bir hareket geçtiği zaman fotoğraf çeker. Bu atıyorum bir yaban hayatı olabilir, yaban hayatı hayvanı olabilir, insan olabilir. Aynı zamanda video çekim özellikleri de vardır. Bu belirli dönemlerde bizim kendi Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde bu tarz görüntülerin yaban hayatında neler olduğunu, hangi türlerin tespit geldiğini o bölgede, o yörede, onların tespit için ve korunması için kullandığımız şeylerden bir tanesidir, örneklerden bir tanesidir.
Şimdi yaban hayatı geliştirme sahaları deyince biraz soyut kalıyor aslında aklımızda. Geliştirmek için neler yapılıyor peki?
İlk önce bir kere
Foto kapandan
bahsettik.
bahsettik.
Bir kere oradaki türlerin korunmasını sağlamak. İlk önce birinci aşamamız. Türlerdeki gerek kaçak avlanmayı engellemek.
Çok önemli bir konu bu,
Evet,
değil mi?
maalesef. Bununla ilgili çok büyük çaba sarf ediyoruz. Gerekse bu türlerin yurt dışına kaçırılması, yakalanmasıyla yakalanıp yurt dışına kaçak kaçırılmasını engellemek. Yani yaban hayatı geliştirme sahası bizim açımızdan olmazsa olmazlardan bir tanesi. Tüm yaban hayatı orada güven altına tutmak istiyoruz. Dolayısıyla bizden sonraki gelen kuşaklar, nesli tükenmekte olan hayvanlar olsun, gerek diğer hayvanların olsun, böyle bir zenginliğimizin olmasını kendi miras olarak kendi bizden sonraki gelen kuşaklara aktarmak istiyoruz.
Evet, yurt dışına kaçırma derken bitki kaçırılabiliyor ancak hayvan kaçıranlar da var mı?
Hayvan kaçıranlar da var, bitki kaçıranlar da var. İkisi de şu anda ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde yasaktır. Bunların belli şeyleri vardır, kuralları vardır, belli izinler vardır. Her gelen bizim ülkemizden her istediğini alıp gidemeyecek artık, gidemiyor bizim yaptığımız çalışmalardan dolayı ve çok ağır cezalara tabi tutuluyor. Böylelikle kendi biyolojik zenginliğimizin başka bir ülkeye gitmesini engellemiş oluyoruz.
Evet. Bir de tür koruma eylem planları çalışmaları var. Bundan da bahsedebilir misiniz bize biraz?
Tabii. Nesli tehlike altında olan türlerin korunması için korunan alan ilan etmenin yanı sıra tüm dünyada uygulanan yöntemlerden biri de tür koruma eylem planları hazırlamaktır. 2014 yılından bu yana devam eden eylem planları hazırlama çalışmasında 2019 yılı sonunda 100 tür için eylem planını tamamlamış olacaktır.
Evet.
Yaban hayatı üretim sahalarındaki tür koruma eylem planlarımızındaki en önemli özelliklerimiz mesela hiç bu zamana kadar, yani 40 yıldır 50 yıldır hiç gözükmemiş türlerimizi tespit edip onu kendi bulunduğu yörenin halkını bilinçlendirerek bu türlerin korunmasının bizim açımızdan ve bizim ülkemiz ve biyolojik çeşitlilik açısından önemini ilgili kurumlara aktarıyoruz. Bu bağlamda da ilgili kuruluşlardan da ve yerel halktan da çok büyük destek alıyoruz. Ve sonuç olarak da kendi bir habitatımızı korumuş oluyoruz.
Evet. Dilerseniz güzel bir türkü arası verelim. Al yanak aldanıyor diyor Gülşen Kutlu.
Oh.
Değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Daire Başkanı Hüseyin Gökçe Meşe konuğumuz. Yürüttüğünüz çalışmaları konuşmaya devam ediyoruz.
Tamam.
Bir de yaban hayvanları izleme çalışmaları var. Merak ediyorum, foto kapanlarıyla mı yine aynı şey yapılıyor?
Burcu Hanım, burada biz Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak 7 farklı çalışmamız bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi yaban hayvanları izleme çalışmaları. Kendi gözümüzle izleme çalışmaları.
Foto kapanlı değil, direkt izliyoruz.
Direkt izleme yapıyoruz. İkincisi tasmalama. Bu tasmalamaya hayvanları yakalayıp, yaban hayvanlarını yakalayıp içerisine GPS sim kartı yerleştirip bunu uydudan izleme yöntemine gidiyoruz. Hangi bölgelerde dolaşmışlar? Nasıl bir kendi popülasyonunu, kendi bölgesini nasıl izlemişler? Yaşam alanlarını, nerelere yaşam alanları türlerin, bu bize o türün o yaban hayatının içerisinde nerede olduğu hakkında bize bilgi veriyor, bize bir ön bilgi veriyor işin açıkçası.
Hı
hı. Bu bizim işimizi de daha da kolaylaştırıyor, çünkü bu yaban hayatı bazen gece, bazı türler oluyor ki gece çıkıyor, gündüz dolaşmıyor. Bazı türler sadece bir günün belli saatlerinde görebiliyorsunuz. Biraz meşakkatli, zor ama zevkli bir iş.
Biraz da tehlikeli değil mi diye merak ettim. Yaban hayvanların arasında bulunmak, izlemek için.
Şöyle söyleyeyim size. İnanın yaban hayatındaki hayvanlara zarar vermediğiniz sürece hayvanlar size herhangi bir zarar verme eğiliminde olmuyor.
İnsanlar gibi değil yani.
Sonuç itibariyle aslında biz insanoğlu olarak onların yaşam alanına giriyoruz. Tabii. Yani orada bir halkımızda veya insanlarda şöyle bir şey var işte, yaban hayatı, atıyorum ayı böyle bir saldırısı oldu. Aslında ayının evine biz girdik. Sonuç itibariyle insanlar olarak. Dolayısıyla o kendini bizden çekebildiği kadar geri planına çekiyor. Bir tehlike, bir tehdit olarak unsuru görüp. Ama biz yine de buna rağmen halen onların kendi yaşam alanlarına girmeye devam ediyoruz. Sıkışmadıkları sürece, sıkıştırılmadıkları veya korkutmadıkları sürece insanlara saldırmaları çok nadirdir. Hiç yok denecek kadar azdır. Sadece yaban hayatında yaparken bu bilinci doğrultusunda hareket ettiğimizde inanın o hayvanlar insanlara saldırmayacaktır.
Evet.
Zarar vermediğimiz sürece,
hı hı,
kendi yuvasını tehdit olarak algılamadığı, kendi yavrularını tehdit olarak algılamadığı sürece biz hayvanların insanlara saldıracağını şu ana kadar hiç görmüşlüğümüz yoktur.
Evet, izlemek için direkt izliyorsunuz. Tasmalama yöntemi
Tasmalama yöntemiyle izliyoruz. Foto kapanla izleme yapıyoruz. Foto kapandaki amaç belli bir dönemler içerisinde oradaki fotokapan görüntülerini alıyoruz. Haftada bir yerlerini değiştiriyoruz. Hangi türler olduğu konusunda, o bölgede hangi türlerin olduğu konusunda fotokapan bize bilgi veriyor. Diğer bir izleme yöntemi de uydudan izleme yöntemiyle hareket ediyoruz. Yani nasıl söyleyeyim size? Kuş halkalama, mesela kuşları halkalama yöntemiyle yine dünyada nereden nereye göç ediyor.
Üzerine bir çip koyup galiba, tabii, değil mi?
Tabii. Bunlar verici koyarak, çip koyarak Türkiye'den nasıl, hangi bölgelerden geçiyor, göç yollarının nereler olduğunu bu şekilde tespit ediyoruz. Kış ortası su kuşu sayımlarımız var mesela, KOSK diye tabir edilen. Bu 15 Ocak 15 Şubat tarihleri arasında bölge müdürlüğümüz ve genel müdürlüğümüzdeki tüm arkadaşlarımız sahaya iniyorlar. Kuş gözlem evlerimiz var. Doğa Koruma Milli Parkların yapmış olduğu kuş gözlem evleri var. Burada hangi tür kuşların ne kadar geldiğinin, bunlarla ilgili tabii sivil toplum kuruluşlarından da destek alıyoruz. Gönüllülük esas olarak. Daha sonra deniz kaplumbağalarını takip ediyoruz. Belli bir bölgelerde biliyorsunuz deniz kaplumbağaların bizim yumurtlama alanlarımız var. Onların yumurtlayıp da yumurtladan çıkma aşamasına kadar hep takip aşamasındayız. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor yaban hayatı olarak.
Evet, bir de yaban hayvanları üretim çalışmaları var. Kaç üretim merkezimiz var? Ne tür hayvanlar yetişiyor buralarda?
Yaban hayatı üretim çalışmalarımız şimdi bizim bir memeli grup grup vardır yaban hayatı üretim çalışmalarımız. Kendimiz üretiyoruz. Bunu da dikkat, üretim yaparken şuna dikkat ederiz. Yaban hayatı aslında şey değildir. Yani insan elinden bizim doğa koruma milli parkların temel prensibi şudur. Yaban hayatına minimum düzeyde maksimum verim alabilmek için müdahale etmek. Yani her an her şekilde yaban hayatına müdahale etmek istemiyoruz işin açıkçası. Hı hı. Çünkü yaban hayatına müdahale ettiğimiz zaman onun hayatını, yaban hayatının kendi çerçevesinde bir dengesi var. O dengeyi bozabiliriz. Bu da yansımaları çok ağır olur. Oradaki hayvanların türlerinin farklı yerlere göç etmesine, kendi ülkemizden başka yerlere, başka ülkelere göç etmesine, popülasyonların birbirlerini yok etmesine sebep olur. O nedenle çok ince bir şeydir, noktadır ve çok müdahil olmamak şartıyla nesli tükenmekte olan, atıyorum hayvanlar olsun, o tarz şeylerde müdahale ediyoruz. Örneğin Alageyik Yaban Hayatım merkezimiz var. Alageyik Türkiye'nin yerel şeyidir, yaban hayvanıdır. Biz bunu şu anda Türkiye'de çok azdır bunun sayısı, 184 tanedir kendi üretim çiftliğimizde. Bunun tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Onun için çalışmalarımız var. Tabii bu zor ve meşakkatli bir süreçtir.
Peki şimdi, bu ekosistemi bozmayacak mı?
Kendi yerel şeyi olduğu için, hayvanı olduğu için bozmayacak. Sadece burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Mümkün olduğunca minimum seviyede insanlarla çalışanlarımızla muhatap kılmak istiyoruz yaban hayvanlarını. Çünkü o zaman yaban hayvan özelliğinin dışına çıkmış oluyor. Dolayısıyla yaban hayatına bıraktığımız zaman bu hayvanların yabanda tutunma oranlarında yaşama oranları düşüş oluyor. Ölümler oluyor.
İnsana bağımlı yaşadığı için.
Aynen öyle. İnsanlara bağımlı yaşadıkları için. Dolayısıyla biz elimizden geldiğince kendi habitatına uygun ortamlarda üretme yapıyoruz. Genel müdürlük olarak ve çok zor da kalmadığımız sürece, çok zor şartlar oluşmadığı sürece birebir temasa geçmeme üzerinde üretim prensibini doğrultusunda hareket ediyoruz.
Evet ve sonra doğaya tekrar yerleşiyor. Tabii. Bu hayvanlar.
Tabii, yani doğaya bırakıyoruz. Bununla birlikte bizim doğada şöyle bir hizmetimiz daha var. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak. Tabiatta maalesef gerek insan olsun, gerek diğer etkenler olsun, dış predatorlar, yani onun nasıl söyleyeyim, avcı yaban hayvanı olsun, başka bir hayvanın, bir de avcı yaban hayvanı vardır. Hı hı. Onlar olsun, yaralanan hayvanları rehabilite ediyoruz. Kendi rehabilitasyon merkezimiz vardır. Bizim Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak 15 bölge müdürlüğümüz var. Ve her bölge müdürlüğümüzde birer tane tabiatta zarar gören hayvanları tedavi ve rehabilitasyon merkezi kuruyoruz. Şu anda 9 tanesini kurduk faaliyette, faal. Yaban hayatında atıyorum bir avcının veya kaçak avcının veya bir yaralanmadan gelen bir kartalın tedavisi buralarda yapılıyor. Yaban hayvanının tedavisi yapılıyor ve doğaya tekrardan bırakılıyor. Geri kısımda diğer 6 bölgemizde ise 3 tanesi yapım aşamasında, rehabilitasyon merkezinin 3 tanesinde planlama aşamasında. Buradaki hedefimiz tüm bölgelerde böyle rehabilitasyon merkezi kurmak ve yaban hayatındaki yaralanmış hayvanların tedavisini yapıp tekrardan yaban hayatına geri bırakmak amacımız olmaktadır.
Evet, burada güzel bir türkümüz daha var. Nazmi Özgün Coşkun seslendiriyor. Kısa bir türkü arası daha verelim. Altını sarraf bilir diyor sanatçı. Değerli dinleyicilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanı Hüseyin Gökçemeşe konuğumuz. Evet, sohbetimiz devam ediyor. Bir de yaban hayvanları yemleme çalışmaları var. Bu nasıl yapılır?
Burcu Hanım, Doğa Koruma Milli Parklar olarak biz normal şartlarda yaban hayatına pek müdahale etmek istemeyiz. Hı hı. Çünkü yaban hayatının kendi iş dinamikleri vardır. Bu dinamiklerin bozulmasını istemeyiz.
Ancak az önce bahsettiniz mesela avcılar var, avlar var değil mi?
Tabii. Yani buna kolay kolay biz bir dışarıdan müdahale etme, bu Avrupa'da da Amerika'da da böyledir. Çünkü o dengeyi bozduğunuzda toparlamanız için çok uzun ve çok meşakkatli bir yol gerekiyor. Bazen toparlanmıyor bile. Ancak bazı durumlar var, bazı istinai durumlar. Bunlar çok kış şartlarının, mesela kışın çok ağır geçmesi. Atıyorum yazın çok sıcak geçmesi gibi iklim şartlarına malum küresel ısınmadan dolayı iklim şartları da Türkiye'de de yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Dolayısıyla buradaki üzerinde yaşayan insanların ve hayvanların da buna göre kendilerinin korunması ve kendilerinin yaşama ortamlarının bir nebze şey olması lazım, hazırlanması lazım. Bu bağlamda çok kış şartlarında çok zor durumda kalmamak şartı ile biz yaban hayvanlarının bazı koşullarda hayatta kalmalarını sağlamak amacıyla daha doğrusu desteklenmesi zararı doğduğunda ağır kış şartlarındaki yemleme çalışmaları yapıyoruz. Örnek verecek olursak geçen seneki geçtiğimiz kışın Kızılcam Hamam'da yaban hayatı için yemleme çalışması yaptık. Bu sadece hayvanların şeyi değil, yani tembelleştirmek veya hayvanları, yani bir evcil yaban hayatını evcil hayvan statüsünü ne gelmesi gibi bir yemleme değil. Kendi vücut ihtiyacının karşılanabileceği minimum düzeyde yem bırakmak doğaya. Dolayısıyla bunlar kış şartlarını, ağır kış şartlarının geçmesini sağlamak buradaki amaç.
Bunların içinde et de var mı? Var.
Bunların içerisinde et var. O yüreğe özgü, yaban hayatına özgü yemlemeler vardır.
Hı hı.
Saman olabiliyor, buğday olabiliyor kuşlar için veya yırtıcılar için et olabiliyor. Mesela 2018-2019 kış sezonunda tabiata toplamda 287 bin tüm Türkiye için bu rakam geçerlidir. Bıraktığımız yem miktarı 287 bin kilogramdır. Bu tabii tüm Türkiye'ye düşünecek olursak çok az bir miktar. Zaten bizim amacımız da bu. Yani biz burada yaban hayatının tamamıyla besleme konumunda veya öyle bir amacı gütmeden sadece oradaki yaban hayvanların, yabanın kendi soğuk kış şartlarında kendisini minimum seviyede doyurabilecek yemleme amacıyla yapıyoruz bunları. Sıcak günlerde ise sadece Burdur'da bir pilot çalışması yaptık. Böyle fotokopanla koyduk hatta bir dere kenarına.
Hı hı.
Çok fazla değil. Yani böyle sulama havuzu tarzında değil. Böyle akan ince dereleri önüne hafif çukurcuk yaptık. Çukur dediğimiz çok sığ,
hı hı,
tamamıyla doğal, görünümlü. Bunu fotokapanla izledik. Acaba yaban hayatına bir şey var mı? Çünkü diğer taraftan su aktığında çok ince bir su yolundan akıyor.
Oradan içemiyorlar.
İçemiyorlar. Hı hı. Böyle bir şey yaptık. Bu bir pilottur. Pilot çalışmadır. Bunun sonucundaki verileri alıp değerlendirme yapacağız arkadaşlarımızla. Bununla birlikte eğer gerek gördüğümüzde böyle bir şey müdahale yapabilir miyiz? Yaparsak nasıl bir sonuçlar olur? Nasıl bir yansıması olur? Yaban hayatına nasıl etkileri olur? Bunun analizini yapacağız. Ona rağmen tüm Türkiye'deki bölge müdürlüklerimize bu çalışmayı örnek gösterip buna göre hareket edeceğiz.
Evet. Son bir dakika içerisindeyiz. Aktarmak istediğiniz başka bir husus var mıdır?
Şimdi ben şunu söyleyeyim. İlk önce TRT'ye ve size şahsınıza ve sizin bilim müdürlerinize böyle bir konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
Yaban hayatı hakikaten daha doğrusu doğa koruma genel müdürlüğü Türkiye'nin aslında vitrinidir. Türkiye'nin dışarıdaki Türkiye'de nelerin olduğunu, neler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu doğa koruma milli parklarda neler yapıldığının bir yurt dışına açılır bir vitrini, bir vizyonudur. Bu nedenle biz genel müdürlük olarak çok önemsiyoruz. Bu program için de ayrıca teşekkür ediyorum sizlere.
Çok teşekkür ediyoruz buraya geldiğiniz için, aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Daire Başkanı Hüseyin Gökçemeşe konuğumuzdu. Bugün yaban hayatı konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.